Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 38. Ayrım. Nihayet fil dişi düdüklerden çıkan tiz sesler katliama aniden son verdi. Savaşçılar, külle kaplı alandan basmanın yeniden toparlamak üzere kendilerini beklediği yere çekildiler. Meren adamlarını denetledi. Yaralanan var mı, yok mu? Güzel. Oklarınızı toplamaya gidince ölü taklidi yapanlara dikkat edin. Bu iblislerin en sevdiği numaradır. Kapıları açıp oklarını geri almak üzere koştular. Çoğunun ucu ölü ete gömülmüştü ve kılıç ya da baltayla kesmek gerekiyordu. Bu tüyler ürpertici bir işti ve çok geçmeden hepsi kanlı kasaplara dönmüştü. Oklarını topladıktan sonra ölü basmaraların mızraklarını da aldılar. Sonra kalelerine dönüp kapıları kapattılar. Kadınlar kurutulmuş balık sepetlerini, kara buğday çöreklerini ve su tulumlarını koşturdu. Adamların çoğu daha lokmalarını bitirmeden savaş şarkısı yeniden başladı ve yüzbaşılar onları korkuluğa çağırdı. Silah başına! Basmaralar yine omuz omuza geldiler ama bu sefer öndekilerde ormandan kestikleri uzun sırıklar vardı. Duvardaki okçular birini devirirse arkadan gelen sırığı alıp koşmaya devam ediyordu. Sırıklar kalenin dış duvarına ulaşamadan 50-55 adam daha öldü. Basmaralar sırığı kaldırmak üzere başına toplandılar ve duvara dayadılar. Sonra kısa saplı mızraklarını dişlerinin arasına sıkıştırıp karınca sürüsü gibi sırığa tırmanmaya başladılar. Sırığın üstündeki ağırlık arttıkça duvardakilerin onu itip devirmesi imkansız hale geliyordu. Tepeye ulaşan savaşçılarla teke tek uğraşmak zorundaydılar. İmbali ve kadınları da erkeklerin yanına dizilmiş, uzun saplı baltalarıyla önlerine çıkanı temizliyorlardı. Fakat basmaralar kayıplarını aldırmaz gibiydi. Cesetlerin üstünden tırmanıp büyük bir heves ve ataklıkla dövüşe dalıyorlardı. Sonunda küçük bir grup korkuluğun üstüne ulaşmayı başardı. Sonuncusunu da geri atana kadar çetin ve acı bir mücadele yaşandı. Ancak yeni dalgalar onların yerini alıyordu. Tam kaleyi savunanlar yorgunluktan bunalmış haldeyken düdükler bir daha öttü ve saldırganlar geri çekildi. Su içtiler, yaralarını sardılar ve körelen kılıçlarını keskileriyle değiştirdiler ama paydos kısa sürdü ve "Silah başına! Tekrar geliyorlar!" komutu duyuldu. Meren'in adamları güneş batana kadar iki atağı daha göğüsledi. Ama sonuncusu pahalıya patladı. Basmaralar geri çekilirken 8 adam ve İmbali'nin kadınlarından ikisi ağır mızrak ve sopa yaraları almıştı. Askerlerin pek azı günü sapasağlam bitirmişti. Bazılarında sadece hafif yara bereler vardı. İki tanesinde ağır basmara sopalarıyla oluşmuş kırıklar bulunuyordu. İkisi daha o geceyi göremeyecekti. Birinin mızrakla bağırsakları deşilmiş, öbürü de ciğerinden yaralanmıştı. Çoğu yemek yiyemeyecek ve kulübesine kadar gidemeyecek ölçüde yorgundu. Susuzluklarını giderir gidermez, kendilerini korkuluktan aşağı atıp, terli zırhları ve kanlı sargılarıyla uyuyakalmışlardı. Meren Tayita'ya, "Burayı bir gün daha tutamayız," dedi. "Bu kale bizim için ölüm tuzağı haline geldi. Basmaraların bu kadar azimli olacağını düşünmemiştim. Kurtulmak için hepsini öldürmek zorundayız." Yorgun ve karamsar görünüyordu. Göz yuvası ağrı yapıyordu. Sürekli bandı kaldırıp ovuşturmaktaydı. Onu bu halde görmek Tayita'nın çok ender yaşadığı bir durumdu. "Burayı savunacak kadar adamımız yok," dedi o da. "İç hatta çekilmeliyiz." Kuyunun etrafındaki son savunma hattına baktılar. "Geceye kadar burada dayanabiliriz. Sonra da sabahki ilk düşman saldırısında köyü ateşe veririz. Bu onları birkaç saat alevler sönene kadar uzak tutar." "Peki sonra?" "Atları hazır tutarız ve kuşatmayı yarıp kaçmayı deneriz." "Nereye?" "Bulunca sana da söylerim," diye söz veren Tayita, eklemleri tutulmuş bir halde ayağa kalktı. "Kaleyi savunan adamlarda mutlaka ateş çanakları olsun. Ben fene bakmaya gidiyorum." Kulübeye girdiğinde fen uyuyordu. Bacağını muayene ederek onu uyandırmak istemedi ama çenesine dokunup ateşi olmadığını anladı. Yara kangren olmamıştı. Lala'yı yolladı ve Fen'in yanına uzandı. Üç nefes alamadan derin, karanlık bir uykuya dalmıştı. Şafağın belli belirsiz ışıklarıyla uyandı. Fen yanında endişeyle oturmaktaydı. Gözlerini açar açmaz. "Öldüğünü sandım," diye bağırdı. "Ben de öyle." Tayta doğrulup oturdu. "Bacağına bakayım." Sargıları açtı ve yaranın sadece hafif bir iltihap kapmış olduğunu gördü. Kendi elinden daha sıcak değildi. İrin kokusu da yoktu. "Giyinmen lazım. Hızla gitmek zorunda kalabiliriz." Tuniğini ve peştemalini giymesine yardım ederken, "Sana bir koltuk değneği yapacağım," dedi. "Ama onu kullanmayı öğrenmek için fazla zamanın yok. Güneş doğunca basmaralar mutlaka saldıracak." Hemen hafif bir değnek yapıp bir de çapraz baş ekledi ve çapraz kısmının içine çaput doldurup yumuşattı. Fen ağırlığını değneğe verip Tayita'nın da yardımıyla atların bulunduğu yere gitti. Aralarında kasırganın eğerini ve koşum takımını da taşıyorlardı. Kalenin dış duvarlarından bir ikaz duyuldu. Tayita Fen'e, "Kasırganın yanından ayrılma," dedi. "Seni almaya geleceğim." Sonra koşarak duvarlara gitti. Meren orada onu beklemekteydi. Meren'in ilk sözcükleri, "Fen, o nasıl?" oldu. "Ata binebilecek hayvanların yanında bekliyor," dedi Tayita. "Burada ne oluyor?" Meren karşıyı gösterdi. 200 fersah ötede basmaralar ormanın kıyısında toplanmaktaydı. Tayita, "Pek azlar," diye gözlemde bulundu. "Dün akşamkinin yarısı kadar." Meren, "Güney duvarına bak," dedi. Tayita hızla dönüp büyük gölün bulunduğu yöne baktı. "Demek öyle. Dün yapmış olmaları gereken şeyi yapıyorlar," dedi kuru bir sesle. "İki yandan saldıracaklar." Bir an düşündükten sonra, "Bu sabah silah tutabilecek kaç sağlam adam var?" diye sordu. "Üçü gece öldü ve askerlerimizden 4 tanesi de şilluk fahişelerini alıp karanlıkta sırra kadem bastılar. Basmaralar onları bulmadan fazla uzaklaşabileceklerini sanmıyorum. Yani Nakanto, İmbali ve arkadaşları da dahil 16 kişi kaldık." Tayita, "Bir kişiyle birlikte eşyasını taşıyabilecek 15 sağlam atımız var," dedi. "Bir basmara atağını daha bekleyecek miyiz yoksa dış duvarı ateşe verip dumanların arasından kaçmayı mı deneyeceğiz?" Tayita'nın karar vermesi uzun sürmedi. "Burada kalmak ancak kaçınılmaz sonu geciktirmeye yarar. Atlarla şansımızı deneyelim ve yarıp geçmeye çalışalım. Niyetimizi adamlara ilet." Meren koşarak gidip adamlarla konuştu ve hemen geri döndü. "Hepsi yapması gerekeni biliyor büyücü. Ateş çanakları da hazır. Zarı çanağa koyduk, atmayı bekliyoruz." Tayita sessizce düşman birliklerini izliyordu. O bildik savaş şarkısı yine başladı. Mızraklar kalkanlara vuruldu ve bu sesler yüzlerce çıplak ayağın toprakta koşarken çıkardığı sese karıştı. Meren yumuşak bir sesle, "Geliyorlar," dedi. Tayita, "Duvara yakın," diye emretti. Adamlar kuru çıraları ateş çanaklarına yaklaştırıp şilteleriyle yellediler. Alevler bir anda yükseldi. Meren, "Geriye!" diye bağırınca yanan korkuluktan atladılar. Koşarak gelirken sağlam olanlar aksayanlara, yaralılara yardım ediyordu. Onları seyreden Tayita bir anda kendini yorgun, zayıf ve yaşlı hissetti. Dünyanın bu uzak, yabani köşesinde mi bitecekti her şey? Bu kadar çile, acı ve ölüm hiçbir işe yaramayacak mıydı? Meren de ona bakıyordu. Omuzlarını dikleştirip kendini toparladı. Şimdi zaaf gösteremezdi. Meren'e geri kalan diğer adamlarına ve her şeyden önce Fen'e karşı görevleri vardı. Meren sakin bir sesle, "Gitme zamanı büyücü," dedi ve merdivenden inmesine yardımcı olmak için kolunu tuttu. Atların yanına vardıklarında bütün dış duvar kükreyen alevlerle kuşatılmış durumdaydı. Korkunç, yakıcı sıcaktan korunmaya çalıştılar. Askerler at binmeye hazırdı. Meren düzeni kurdu. Tabii ki Fen, kasırganın üstünde ve yanında üzengiye binen İmbali ile gidecekti. Tayita da duman yelini alacak ve aynı şekilde Nakanto'yu üzengide taşıyacaktı. Meren kendi atıyla kör tarafında İmbali'nin kadınlarından biriyle olacaktı. Ve bütün diğer askerler de kendi atlarına bineceklerdi. Artık katırları kalmadığı için boştaki iki ata da yiyeceklerini ve eşyalarını yüklediler. Hilto ile Shabaku da yedekleyecekti onları. Alevlerin arkasında görünmeden atlarına binip hayvanların başını kapıya doğru çevirdiler. Taita, Losris tılsımını yukarı kaldırdı ve üzerlerine bir gizlenme büyüsü yaptı. Böylece düşmanlarının gözüne görünmeyeceklerdi. Böyle büyük bir atlı grup olarak düşman hatlarını yarıp geçmenin zorluğunu biliyordu. Ama ilkel basmaralar yarattığı illüzyonlara kolayca kanacaktı. Basmaralar yanan duvarı aşmak için zahmete girmemişlerdi. Belli ki kurbanlarının içeride kabana kızıldığına ve gidip işlerini bitirmelerini beklediklerine inanmaktaydılar. Alevlerin diğer tarafında şarkı söyleyip naralar atıyorlardı. Taita ise alevlerin dış kapıları yakıp çökertmesini bekliyordu. "Şimdi!" diye emir verdi. Habari ile Shabaku ileri fırlayıp düşen kapılara kemen tattılar. İplerin yanmasına fırsat vermeden kapı kanatlarını iki yana sürüklediler. Artık önleri açılmıştı ve iki adam dört nala diğerlerinin yanına döndü. Taita, "Birbirinize sokulun. Ne kadar yakın olursanız o kadar iyi," dedi ve "arkamdan gelin," diye ekledi. Kapıları geçip ötedeki açık alana çıktıklarında büyünün etkisi de geçmiş olacaktı. Kapı kanatlarının çerçeveleri hala alev alev yanmakta olduğu için kavrulmadan çabucak geçmek zorundaydılar. Taita hemen "dört nala" diye bağırdı. Ama bu kez gücün sesini kullanmıştı. Alevli geçide doğru ilerlediler. Sıcaklık bir duvar gibi çarptı. Bazı atlar ürkmüştü. Ama binicileri mahmuzlarıyla kamçılarıyla hayvanları hizaya soktu. Atların derileri yeleleri kavruldu. Bazı adamların yüzü de aynı şekildeydi ve çok canları yanıyordu. Ama yine de omuz omuza at sürerek açık alana ulaştılar. Basmaralar etraflarında zıplayıp uluyorlardı. Bazıları onlara baktığı halde bakışları delip geçiyor ve yanan duvarların üstüne yükseliyordu. Taita'nın büyüsü iyi dayanmıştı. Taita, "sessiz ve yavaş olun," diye uyardı. "Birbirinizden ayrılmayın. Ani hareket yapmayın." Tılsımı hala havada tutuyordu. Yanında Fen de onu taklit ediyordu. O da kendi tılsımını kaldırmıştı. Ve Taita'nın öğrettiği sözcükleri tekrarlarken dudakları kıpırdıyordu. Büyüyü güçlendirerek Taita'ya yardım etmekteydi. Neredeyse açıklığın tamamını geçmişlerdi. Ormanın kıyısına 200 adımdan az kalmıştı ve savaşçılar hala onların varlığını fark etmemişti. Sonra Taita ensesinde soğuk bir ürperti hissetti. Fen yanında nefesini tuttu ve tılsımını bıraktı. "Elimi yaktı," diye bağırıp kızaran parmak uçlarına baktı. Sonra kafası karışmış bir halde Taita'ya döndü. "Bir şey büyümüzü bozuyor." Haklıydı. Taita da büyünün rüzgarda yırtılan bir yelken gibi parçalandığını hissediyordu. Üzerindeki koruyucu pelerin açılmaktaydı. Başka bir gücün etkisi altına girmişlerdi ve Taita onu yok edemiyordu. "Dört nala ileri," diye bağırdı ve atlar ormana doğru atıldı. O arada basmaralardan büyük bir gürültü yükseldi. Bütün boyalı suratlar onlara doğru döndü. Tüm gözleri kan bürümüştü. Dört bir yandan küçük grubun üstüne doğru gelmeye başladılar. Taita duman yeline, "koş," diye bağırdı. Ama hayvan iki yetişkin erkeği taşıyordu. Her şey rüyada gibi ağır ağır gelişti. Arkalarından kovalayan basmaralardan epey öndeydiler. Ama sağ cepheden de başka bir mızraklı grup geliyordu. Taita bir daha bağırdı. "Hadi daha çabuk." Basmanın onları doğramak üzere yarışanların başında olduğunu görmüştü. Mızrağını fırlatmaya hazır bir şekilde sağ omzuna kaldırmış, yollarını kesmeye çalışıyordu. Adamları da ayağa yanmış itler gibi uluyorlardı. Taita, "haydi," diye haykırdı. Bir yandan açıları ve hızları hesaplıyordu. Varmak üzereyiz. Atlılar arayı 30 adım kadar açarken Basma da aynı hesapları yapmıştı. Mızrağını fırlatmak için koşma yeteneğine ve öfkesinin gücüne güveniyordu. İyice yükseğe kaldırıp savurdu ve mızrak Meren'in ağır yüklü atına yöneldi. Tayita onu uyarmak için Meren diye bağırdı ama mızrak onun kör tarafından geliyordu. Tam eğerin altından atın bedenine girdi ve omurgasına çarptı. Hayvanın arka bacakları felç olmuştu. Meren ve taşıdığı kadın kavrulmuş toprağa düştüler. Avı bırakmak üzere olan basmaralar, şefleri başta olmak üzere tekrar koşmaya başladılar. Meren ayağa fırladı ve öteki atlıların yanından geçerken kendisine baktıklarını gördü. "Devam edin," diye bağırdı. "Bizim için bir şey yapamazsınız. Kendinizi kurtarın." Basmaralar hızla yaklaşıyordu. Fen kasırganın boynuna dokundu ve "Ho kasırga ho!" diye bağırdı. Gri tay kırlangıç gibi uçağcasına döndü ve daha kimse ne olduğunu anlayamadan Fen Meren'in kadınla birlikte durduğu yere doğru gitmeye başladı. Meren Fen'in döndüğünü görünce bir an şaşkınlıktan konuşamadı. İmbalide üzenginin üzerinde uzun baltasını savurarak gelmekteydi. Meren elini sallayarak "Geri dön!" diye bağırdı ama Fen döner dönmez Tayita da aynı intihar hareketini yapmıştı. Grubun geri kalanı kararsızdı. Sürücüler ne yana gideceklerine karar verene kadar atlar geri gidip birbirlerine çarparak şaha kalktılar. Sonra hep birden Meren'in bulunduğu yere doğru koşmaya başladılar. Artık en yakındaki basmaralar onlara ulaşmak üzereydi. Bir yandan da mızraklarını savuruyorlardı. Önce Hilton'un, sonra da Shabako'nun atları yaralanıp binicilerine sırtlarından atarak yere yıkıldılar. Tayita bir bakışta artık onları uzaklaştıracak sayıda at kalmadığını anladı. "Savunma halkası oluşturun," diye bağırdı. "Durup onları burada karşılamamız gerek." Attan düşenler kalkıp ona doğru koştular. Sağlam atların üstündekiler de inip atları halkanın ortasına çektiler. Okçular yaylarını hazırladı. İmbali ve arkadaşları uzun baltalarını kaldırdı. Yüzleri dışa dönüktü. Üstlerine doğru gelmekte olan onca savaşçıyı görünce bunun artık son çarpışma olduğunu anlamışlardı. Meren keyifle, "Bu son dövüş," diye bağırdı. "Unutamayacakları bir ders verelim." İlk basmara grubuyla çarpışmaya başladılar. Vahşi ve umutsuzca dövüşüyorlardı. Saldırganları püskürttüler. Ama şef basma hoplayıp zıplayarak başlarına geçti ve başta o olmak üzere bir daha atağa kalktılar. Basma kendine Nakanto'yu hedef seçti ve gardını aşıp uyluğundan yaraladı. Nakanto'nun yanında bulunan İmbali onun bacağından kan fışkırdığını görünce eşini koruyan yırtıcı bir aslan gibi basmanın üstüne saldırdı. Adam kendini korumak üzere dönüp balta darbesini karşılamak için mızrağını kaldırdı. İmbali'nin darbesi mızrak sapını papirüs yaprağı gibi ikiye biçti ve basmanın sağ omzuna indi. Basma yandan sarkan yarı kopmuş koluyla geri çekildi. İmbali baltasını çekip bu kez basmanın başına saldırdı. Balta flamingo tüylerini muntazam bir şekilde keserek basmanın kafatasını dişlerine kadar yarmıştı. Bir an ikiye ayrılan suratındaki gözleri şaşılaşıp baltaya bakar gibi oldu ve İmbali baltayı çekti. Balta kemikten çıkarken etrafa sarımsı beyin parçaları saçıldı. Basmaralar şeflerinin yıkıldığını gördüler ve ümitsizce bağırarak geri çekildiler. Dövüş sert geçmişti. Ağır kayıplar vermişlerdi. Cesetler küçük halkanın etrafında kat kat yığılmış durumdaydı. Tayita bu tereddüt anını kendi lehlerine kullandı. Atları bütün süvarilerin bildiği bir hileyle yere yatırdı. Böylece basmaraların mızraklarına karşı bir kalkan oluşturmuşlardı. Okçuları onların arkasına yerleştirdi ve İmbali'yi, arkadaşını, Fen'i ve kendini ortaya getirdi. Sonra da Fen'in yanında kendi pozisyonunu aldı. Diğer hayatında yaptığı gibi son ana kadar onun yanından ayrılmayacaktı. Ama bu sefer bu işi onun için daha kolay ve çabuk halletmeye kararlıydı. 38. ayrımın sonu sayfa 314, devamı 39. ayrımda.